Ayrım 33, Şeffaf, Stephen King, sayfa 270. 1 Ağustos Pazartesi. John Leandro sözlerini bitirerek birasını başına dikti. David Bright, o ne cevap verecek dersin diye sordu. Bright bir an düşündü. Leandro ile Bounty meyhanesinde oturuyorlardı. Burası gazetenin hemen hemen tam karşısındaydı. Bright herhalde bir ruh hekimine gitmeni söyleyecek dedi. Leandro çok üzüldü, hali gülünçtü. Henüz 24 yaşındaydı. İki polisin öldürülmesi ve üçüncünün de intiharı olaylarıyla o ilgilenmişti. Ve şimdi daha önemli şeylerin peşindeydi. David Bright piç kurusu diye düşündü. Leandro'ya biraz acıyordu. İnsan 24 yaşındayken piç kurusu gibi davranabilir. Ama korkarım Leandro 44'ünde, 64'ünde, hatta 84'ünde de yine piç kurusu diye tanımlanacak. 84 yaşındaki piç kurusu fikri çok korkunçtu. Bright bir bira daha içmeye karar verdi. Leandro'ya da şaka ediyorum dedi. Yani bu olayla ilgilenmeme izin verecek mi dersin? Sanmam. Ama daha şimdi... Bright sabırla ruh hekimi konusunda şaka ediyordum diye açıkladı. İki gazeteci yazı işleri müdürü Peter Reynolds'un Leandro'nun teklifini kabul edip etmeyeceğini tartışıyorlardı. Leandro ama dedi. Bright başını salladı. Elinde hiçbir ipucu yok. Eğer Bobby Anderson'ın sundurmasını ziyaret etmiş olan özel grup Leandro'nun şimdi söyleyeceklerini duysaydı gazetecinin ömrü iyice kısalırdı. Ondan sonra genç adam ya birkaç gün yaşayabilirdi ya da birkaç saat. Leandro ipucu Haven'da dedi. Her şey orada başladı. Çocuk Haven'da kayboldu. Kadın Haven'da öldü. Rose'la Gavin Haven'dan dönüyorlardı. Dugan intihar etti. Neden? Çünkü Ruth McCausland'ı seviyordu ve kadın Haven'lıydı. Bright o sevimli büyük babayı da unutma diye cevap verdi. Adam etrafta dolaşıyor ve torununun kaybolması olayının bir komplo olduğunu söylüyor. Neredeyse Fu Manchu ve beyaz esirlerden söz edecek. Leandro dramatik bir tavırla sordu. O halde Haven'da neler oluyor? Bright ah dedi, her şey o Doktor Fu Manchu denilen sinsi adamın başının altından çıkıyor. Garson birasını getirdi ama artık canı istemiyordu. Tek istediği oradan kaçmaktı. Sevimli büyük babadan söz etmesi bir hataydı. Yaşlı adamı düşünürken endişelenmeye başlamıştı. Evet, Eve Hillman'ın kaçığın biri olduğu belliydi ama yine de gözlerinde... Bu sözlerin hiç de komik değil David. Bright yine 84'ünde bir piç kurusu diye düşündü. Tanrım, sonra da Leandro'ya pekala dedi. Şuna ne dersin? Küçük yeşil adamlar geldi, dünyayı işgale başladılar bile. Ama kimsenin bundan haberi yok. Ve ta-ta-ta-tam, kimse bu genç gazeteciye inanmıyordu. Bu heyecanlı destanda Robert Redford, John Leandro rolünü oynuyor. Leandro ayağa kalktı, yüzü donmuş gibiydi. Bara $3 bıraktı. Şaka anlayışın yeni yetmelerinkinden farksız David. Bright dalgın dalgın mırıldandı. Ya şuna ne dersin? Bu işe hem Fu Manchu hem de uzaydan gelen yeşil adamlar karıştı. Cehennemde yapılan bir anlaşma ve bunu senden başka hiç kimse bilmiyor Johnny. Leandro Reno bu olaylarla ilgilenmeme ister izin versin ister vermesin dedi. Bana vız gelir. Bright onu fazla zorlamış olabileceğini düşündü. Piç kurusu öfkelenmişti. İznim gelecek cuma başlıyor. Kalkıp Haven'a gidebilirim. Olaylarla iznim sırasında ilgilenirim. Bright heyecanla tabii ya diye cevap verdi. Artık çocuğun yakasını bırakması gerektiğini biliyordu. Leandro neredeyse onu yumruklayacaktı. Ama bu piç kurusu da çanak tutuyordu. Tabii öyle olmalı. Tek başına bir kahraman gibi çabalamazsan Redford da bu rolü kabul etmez. Yalnız kurt. Klaatu burada niktu. Vay vay vay vay. Haven'a giderken özel saatini takmayı unutma. Hangi saati? Leandro hala öfkeliydi. Hani şu sadece Süpermen'in duyduğu ses dalgalarını gönderen saat işaret vermek için. Leandro bağırdı. Peter Reynolds ne düşünürse düşünsün bana vız gelir. Bu aptalca şakaların da öyle. İkiniz de büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Kapıya doğru giderken döndü. Ha aklıma gelmişken. Sen hayal gücü olmayan alaycı bir köpeksin. hızla meyhaneden fırladı. Bright bardağını barmene doğru kaldırdı. Alaycı köpeklerin şerefine içelim. Hayal gücümüz yoktur ama piç kurularına karşı dayanabiliriz. Barmen nasıl isterseniz dedi. 2 Ağustos Salı. 6 kişi o gün akşama doğru Newt Beringer'ın bürosunda buluştular. Saat 5'e geliyordu. Oysa belediye binasının saati 3'ü 5 geçmekteydi. Kule gerçek gibi gözüküyordu ama kuşlar uçarak içinden geçebilecekti. Tabii Haven'da kuş kalmış olsaydı, bu 6 adamın hepsi de Bobby Anderson'ın sundurmasında bir süre kalmışlardı. Gruba en son Adley McKean katılmıştı. Newt, Dick Allison, Kyle, Hazel ve Frank Spruce'dan oluşan gruba. Gruptakiler sessizce görüşülmesi gereken bazı şeyleri konuştular. Frank Spruce, Bobby nasıl diye sordu. Newt hala yaşıyor dedi. Ama kimse başka bir şey bilmiyor. Belki tekrar sundurmadan çıkabilecek. Ama çıkmaması ihtimali daha fazla. Her iki halde de olayı olur olmaz öğreneceğiz. Ondan sonra konu Hank Buck'ın bir gün önce yaptıklarından açıldı. Hank'in diğer dünyadan geldiğini söylediği sesten söz ettiler. Frank Spruce konuşan gerçekten David Brown olmalı dedi. Bundan kuşkusu olan var mı? Kimsenin kuşkusu yoktu. David Brown Altair 4'teydi. Kimse Altair 4'ün nerede olduğunu bilmiyordu. Aldırdıkları da yoktu. Bu at eski bir filmden kalmaydı. Kapıyı vuran Tommy'ler adı kadar da anlamsızdı. Altair 4 bir tür kozmik ambardı. Türlü şey depo ediliyordu orada. Hank de Pitts'i oraya gönderirken o pis kokulu köpeği moleküllerine ayırmıştı. Ama David Brown'un başına böyle bir şey gelmemiş olduğu anlaşılıyordu. Uzun düşünceli bir sessizlik oldu. Hepsi birbirlerine bakıyorlardı. Duygusuzca bazı şeyler hissedebiliyorlardı ama böyle önemsiz konularda değil. Hazel kayıtsızca çocuğu geri getirelim dedi. Bryant'la Mary'nin hoşuna gider. Ruth'un da böyle olmasını isterdi. Bildiğiniz gibi hepimiz onu severdik. Adley hayır diye karşılık verdi. Hepsi dönüp ona baktılar. Konuşmaya ilk olarak katılıyordu. Utandı ama yine de sözlerini sürdürdü. Eyaletteki bütün gazete ve televizyon istasyonlarının muhabirleri bu mucize dönüşün ayrıntılarını öğrenmek için buraya doluşur. Artık çocuğun öldüğünü sanıyorlar. 4 yaşında o. Kaybolalı da 2 hafta oldu. David şimdi ortaya çıkarsa kıyamet kopar. Diğerleri başlarını salladılar. Newt atıldı. Ya çocuk ne der? Ona nerede olduğunu sordukları zaman ne söyler? Hazel, onun belleğini silebiliriz dedi. Bunu yapmak çok kolay. Basında David'in bellek kaybına uğramış olmasını normal karşılar. Evet ama asıl sorun bu değil. Şimdi bütün kafalar bir tek ses halinde konuşuyorlardı. Haven'da her şey çok ilerledi artık. Buraya kimsenin gelmesine izin veremeyiz. Hele muhabirlerin ve televizyon kamera ekiplerinin gelmesi hiç doğru olmaz. Ve tabii çekecekleri filmlerde belediye binası kulesi gözükmez. Çünkü o bir kafa slaydı. Hayır, David Brown'ın bir süre daha orada kalması doğru olur. Altair 4 konusunda fazla bilgimiz yok. Ama orada zaman hızının dünyadakinden farklı olduğunu biliyoruz. Yeryüzü güneşten kopalı Altair'de sadece 1 yıl geçti. Yani David Brown oraya yeni gitmiş sayılır. Tabii çocuk o gezegende ölebilir. Acayip mikroplar vücuduna yayılabilir. O ambardaki garip bir fare çocuğu yiyebilir. Ya da David geçirdiği şok yüzünden ölebilir. Belki de ölmez. Ama ölse de önemli değil. Kyle bana çocuk bir işe yarayacakmış gibi geliyor dedi. Nasıl? Bir oyalamacı olarak. Ne demek istiyorsun? Kyle de ne demek istediğini pek bilmiyordu. Dikkatler Haven'a çevrildiği takdirde David Brown'u geri getirir ve başka bir yerde ortaya çıkarırız. Ruth herkesin dikkatini Haven'a çekmeye çalıştı. O lanetli patlayıcı bebekleriyle. Yine böyle bir şey olursa çocuktan yararlanabiliriz. Böylece biraz zaman kazanırız. Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Diğerleri başlarını salladılar. Evet, David Brown'ı bir süre daha sahneye çıkarmayıp kuliste bekletmeleri iyi olacaktı. Bunu Mary'e belli etmeyin. O henüz gelişme konusunda fazla ilerlemedi. Bu gerçeği daha bir süre Mary'den gizlemelisiniz. Hepsi de etraflarına bakındılar. Gözleri irileşmişti. Bu bitkin ama belirgin ses Bobby Anderson'ındı. Hazel iskemlesinden yarı kalkarak Bobby diye bağırdı. Bobby iyi misin? Nasılsın? Ama cevap alamadı. Anderson bağlantıyı kesmişti. Dick Allison öfkeyle bunu Mary'den nasıl saklayacağız diye sordu. Kimse kimseden bir şey gizleyemiyor ki. Newt Beck hala saklarız dedi. Düşüncelerimizi biraz bulanıklaştırabiliyoruz. Bu konuda henüz usta değiliz ama olsun, yine de düşüncelerimizi kolay anlaşılamayacak bir hale sokuyoruz. Çünkü sundurmaya girdik. Bobby'nin sundurmasına. Orada kulaklıkları taktık. Gelişmek için yedik, yedik, yedik. Hepsi de usulca işlerini çektiler. Adley McKean, oraya dönmemiz gerekecek değil mi diye sordu. Kyle, evet dedi, oraya gideceğiz. Toplantı böylece sona erdi. 3 Ağustos Çarşamba. Andy Bozeman başkalarının düşüncelerini okumaya çabucak alışmıştı. Bu yeteneğine çok güveniyordu artık. Bobby'nin çiftliğine giderek ay yaşı göz hapsini alma sırası kendisine geldiği zaman bunu çok daha iyi anladı. Gardner'ın kafasının içini görememek onu fena halde sarstı. Bu durum açık olduğu sanılan bir kapıya çarpmaya benziyordu. Adama kafanın içinden şunu versene diye bağırıyordun ama o hiç tepki göstermiyordu. Andy Bozeman bazen keşke Bobby ölse diye düşünüyordu. O zaman bu ay yaşı ortadan kaldırıveririz. Tabii biz kazıda onun gibi rahatça çalışamayız ama olsun. Çalışmalar biraz yavaşlar işte o kadar. Bu herif insanı gafil avlamaya çalışıyor. Örneğin bu sabah olanlar. İkisi kahve molası vermişler. Bozeman bir ağaç kütüğünün üzerine yerleşmiş, termosundan buzlu kahve içiyor, fıstık ezmeli küçük sandviçlerden yiyordu. Aslında sıcak kahveyi tercih ederdi ama dişleri döküldüğünden beri çok sıcak şeylerden rahatsız oluyordu. Gardner kirli bir muşambanın üzerine yogi gibi bağdaş kurup oturmuştu. Elma yiyor, biraz içiyordu. Bozeman oturduğu yerden onun sol kaşının biraz yukarısındaki yara izini görebiliyordu. Çelik plaka bunun altında olmalı. Gardner başını çevirmiş, Bozeman'ı kendisine bakarken yakalamıştı. Bozeman kıpkırmızı kesildi. Ayyaş'ın bağırıp çağıracağını sanıyordu. Ama Gardner onun yerine iyice duyulabilen berrak bir sesle şiir okumaya başlamıştı. Okul çocukları gibi. Bozeman bu herif dengesiz diye düşünmüştü, gebersin daha iyi. Gardner gözlerini yarı kapamış, yüzünü güneşe doğru kaldırmıştı. Ve Tom fırçayı sözüm ona isteksizce ama gizli bir hevesle verdi. Koca Missouri güneşte terleyerek çalışırken emekliye ayrılmış olan sanatçı yakındaki gölgede oturarak elmasını yedi. Tuzağına düşürebileceği diğer masumları düşündü. Andy ne? Diye başladı. Gardner alayla güldü. Tom Sawyer'dan Bozy. Bobby Utica'da küçük bir kızken ablası Ann onu zorla bir yarışmaya sokmuş. Andy beni Bozy diye çağırma dedi. Tehdit edici bir tavır takınmaya çalışmıştı. Hoşuma gitmiyor. Bobby üniversitenin birinci sınıfındayken Tom Sawyer'dan bir bölüm okumaya çalışırken donup kalmasıyla ilgili bir kompozisyon yazdı. Onu okuduğum zaman bayağı etkilendim. Gardner ayağa kalkarak Andy'ye doğru gitti. Bu hareket Andy'yi endişelendirdi. Artık işin başına dönsek. Gardner çığlık atarmış gibi güldü. İşin başına mı? Bobby Tremaine'le John Anderson canını okudu. Sen de yarın tekrar gelebilirsen şu botları yerim. Çalışıp çabalıyorum ama nedense kimse beni ödüllendirmiyor. Yarına güzel bir hediye isterim Bozy. Gözlerini Andy'ye dikmişti. Bu küçük omuzlu, biçimsiz suratlı, iri yarı adamın düşüncelerini okuyamamak Bozeman'ı o ana kadar hiç böylesine rahatsız etmemişti. Gardner pek hafif bir sesle ekledi. En iyisi Bobby'yi yarın buraya getir Bozy. Yeni ve geliştirilmiş model Bobby'nin Tom Sawyer'ı hala hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmek istiyorum. Andy homurdandı. Sana beni Bozy diye çağırmandan hoşlanmadığımı söyledim. Gardner garip, ifadesiz bir suratla ona baktı. Biliyorum. Bozeman ayağa kalktı. Birlikte kulübeciye gittiler. Sonra Gardner birdenbire durakladı. İşt, Andy kolundan yakaladı. Bozma silkinerek onun elinden kurtuldu. Kahretsin, ne var senin? Duymuyor musun?
Benim hiçbir şey...
Sonra Bozman birdenbire o sesi duydu. Hendekten bir hışırtı geliyordu. Sanki aşağıda dev bir çaydanlık kaynıyormuş gibi giderek de artıyordu. Andy birdenbire delice bir heyecana kapıldı ama buna dehşet de karışıyordu. Onlar diye fısıldayarak Gardner'a döndü. Gözleri fincan kadardı şimdi. Tükürükle ıslanmış dudakları titriyordu. Onlar ölmemişlerdi. Biz sabah patlattığımız dinamitlerle onları uyandırdık. Kayaları parçalarken. Şimdi gemiden çıkıyorlar. Gardner hiç etkilenmemişti. Ah evet, İsa'nın ikinci gelişi bu. Hışırtı daha da yükseldi. Bir gürültü oldu. Ağır bir şey yuvarlanmıştı. Bir dakika sonra bir şey daha yuvarlandı. Bu Andy'ydi. Bacaklarının gücü kesilmiş olan adam dizüstü düşmüştü. Salyaları akarak onlar diye tekrarlıyordu. Gardner onu koltuklarından tutarak ayağa kaldırdı. Andy'nin koltuk altları sıcak ve ıslak olduğu için yüzünü buruşturdu. Kapıya vuran Tommy'ler değil onlar. Bu su sesi. Ha? Bozman ona sersem sersem baktı. Gardner su diye bağırarak onu sarstı. Artık yüzme havuzumuz var Bozzy.
Ne?
Hışırtı birdenbire devamlı bir homurtu halini aldı ve hendekten sular fışkırdı. Andy bitkin bir sesle su mu diye sordu. Bu fikri kavrayamıyordu. Gardner cevap vermedi. Sular fışkırırken gök kuşakları oluşuyor, uzay gemisinin üzerine sıçrayan damlalar aşağı kayıyordu. Bir gürültü daha oldu. Gardner'a topraklar ayağının altında biraz aşağı inmiş gibi geldi. Aşağıda sular dinamitlerin başlattıkları işi tamamlıyor, kayaları parçalıyordu. Gardner kayalar gevşerken yüzyıllar boyunca hapsettikleri geminin oynadığını gördü. Sonra başını sallayarak Andy'ye haydi dedi bir bakalım. Onu beklemeden hendeğin kenarına yaklaştı. Sular yukarı fışkırmıyor, dipten akıyordu artık. Evet, farkına varmadan bir göle rastlamışlardı. Hendek hızla doluyordu. Bozman bir dakika sonra ona katıldı. Çok üzgündü. Bu kadar çalışma boşa gitti diye söylendi. Tramplinini getirdin mi Bozzy? Perşembe ya da cumaları yüzme bedava. Bozman ona avaz avaz bağırdı. Kes sesini, senden nefret ediyorum. Gardner sinir krizi geçirmeye başladı. Sendeleyerek gitti. Bir kütüğün üzerine çöktü. O lanet olasıca şey acaba su geçirmez mi? Sulardan biraz zarar görmüş, kullanılmış bir uçan daire ne kadar eder? Gülmeye başladı. Andy Bozman ona yaklaşarak bir yumrukla yere devirdiği zaman da susmadı. Susamadı. 4 Ağustos Perşembe. Saat 9'a çeyrek vardı ve hala hiç kimse gelmemişti. Gardner acaba vaz mı geçtiler diye düşündü. Bobby'nin salıncaklı sandalyesine oturmuş, yüzündeki şiş çürüğe dokunuyordu. Bozman'ın yumruğu neden olmuştu buna. Gece yarısından sonra yine bir grup Kylie'nin kadillağıyla gelmişler, sundurmaya girmişlerdi. Kapıyı da aralık bırakmışlardı. Maine'deki bu küçük ve önemsiz kentin sakinleri dünyanın en zeki insanlarıydı artık. Ama yine de asma kilidi içerideyken kilitlemenin yolunu bulamamışlardı. Ve tabii içeriye bir kilit asmak da akıllarına gelmiyordu. Şimdi verandada oturan ve kente doğru bakan Gardner kendi kendine belki sundurmaya girdikleri zaman asma kilitler gibi sıradan şeyler düşünemeyecek kadar yüceleşiyorlar dedi. Eliyle gözlerini güneşten koruyarak yola baktı. Bir kamyon geliyordu. Odun parçaları ve kağıt hamuru taşıyan tanıdık gibiydi. Arkadaki bir şeyin üzerine muşamba örtülmüştü. Gardner taşıdığın bahçeye gireceğini anladı. Tabii vazgeçmediler. Dün gece misafir yatak odasında uyandım. Onların kapıya vuran Tommy'lerin sundurmasına girdiklerini gördüm. Kapıdan bakabilirdim ama cesaret edemedim. Orada neler olduğunu bilmek istemiyorum. Yale Genç Şairler Yarışması jürisinin bu eserini beğeneceğini pek sanmıyordu. Ama Jim Gardner şimdi burada. Belki sonradan buna Gardner'ın Tommy Evresi diyecekler. ya da sundurma evresi, ya da... Kamyonu mırdanarak Anderson'ın avlusuna girdi. Gardner kamyondan inen tişörtlü adamı tanıdı. 4 Temmuz günü onu Haven'a kadar getirmiş, sıcak kahve de vermişti. Gardner onun Haven'ın olduğunu sanmıyordu. Albion'dan olduğunu söylememiş miydi? Etki yayılıyor diye düşündü. Ah, neden olmasın? Rüzgar Albion'a doğru esmiyor mu? Kamyondan inen adam merhaba dedi. Herhalde beni hatırlamıyorsun. Gardner mırıldandı. Galiba hatırlıyorum. Adı birdenbire aklına geliverdi. Oysa aradan kendisine 10 yıl kadar uzun gelen bir ay geçmişti. Garip olaylarla dolu 30 gün. Sen Freeman Moss'un. Beni kamyonuna aldın. Ben Bobby'ye bakmaya geliyordum. Ama herhalde sen bütün bunları biliyorsun. Öyle. Moss kamyonun arkasına giderek iplerdeki düğümleri çekiştirmeye başladı. Bana yardım eder misin? Gardner basamaklardan indi, sonra da hafifçe gülümseyerek durakladı. Önce Tremaine, sonra Anders ve sonunda o içe dokunan sarı polyester pantolonuyla Bozeman. ''Tabii ama önce bana bir şeyi söyle.'' ''Neyi?'' Moss muşambayı çekti. Altında acayip makineler vardı. Yeni ve geliştirilmiş bir tulumba. ''Biliyorsam söylerim.'' Gardner neşesizce güldü. ''Bana bir armağan da getirdin mi?''
33. ayrımın sonu. Sayfa 278.